Bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Parfümün Dansı, Tom Robbins, Ayrıntı Yayınları, 3. basım Mart 1998, Türkçe'ye çeviren Belkıs Çorakçı Diş Budak, 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Okuyan Müberra Ellaltıoğlu. Oyunculuk uçarılık değil bilgeliktir diyerek çılgınlık derecesinde oyuncul romanlar yazan Tom Robbins, bu romanda hayatımızı var eden en temel kavramlar hakkında düşünmeye ve insanın doğayla ilişkisinin kopma sürecinin anlatıldığı düşsel, tarihsel bir yolculuğa çağırıyor bizi. Batıdan doğuya, oradan da yeni dünyaya uzanan, ölümsüzlüğü kovalayan ve yüzyıllar süren bir yolculuktur bu. Batı, acı çekmeyi seven, mantığa, bireyciliğe ve üretime tapınanların diyarıdır. Doğu, aşka, boş zamana, münzeviliğe, bilinmezliğe, hayatında yer veren insanların yaşadığı su ve parfüm diyarıdır. Yeni dünyada ise sadece başarı ve hırs vardır. Yolculuğun en ilginç kişisi ise keçi ayaklı, zevk ve bereket tanrısı Pan'dır. Pan, insanların duyguları ile düşünceleri arasına duvar çekmeleri, yaşamak yerine cennete kabul edilmek ve doğayı tahakküm altına almak için çalışmaları, dans, müzik ve aşkla ilgilenmek yerine doğru ve yanlışla uğraşan Aristo, İsa ve Descartes'a inanmaları ile gücünü yitiren bir tanrıdır. Aynı zamanda bay mantıksız, bay içgüdü, bay hayvani sır, bay çingene, bay koku, bay ayde diye havlayan, bay şaşırtıp kaçan, bay mastürbasyon, bay inatçı güç, bay küstahlık, bay doğa en iyisini bilirdir. Pan'ın en yakın arkadaşları ise insanın kalbiyle yaşamasını savunan kendi kendinin kralı Alobar ve Kama Sutra'yı bütün incelikleriyle bilen koku bilgesi Kudra'dır. Bugün Pan'ın, Alobar'ın ve Kudra'nın izleyicileri günahlarından pişman olmayan günahkarlar, inançsızlar, şehvetli kadınlar, müzisyenler, aşıklar, asiler, şairler ve delilerdir. Bu kitapta hayatlarını bir deney olarak yaşayanlar anlatılmaz, onların okumalarına da gerek yoktur. Thomas Eugenie Robbins, doğumu 1936. Amerikalı roman ve kısa hikaye yazarı Robbins, oyunculuk uçarılık değil bilgeliktir görüşünü ön plana çıkaran, çılgınlık derecesinde oyuncul romanlar yazmaktadır. Romanları hayatın daha ciddi yanlarını inkar etmez, her şeye rağmen mutluluk ilkesinin savunuculuğunu yapar. Bu ilkenin içerdiği mesajı, romanlarındaki karakterlerin felsefeleri ve aynı zamanda da incelikli yazı biçimiyle iletir. Edepsiz kelime oyunları, alakasız sonuçlar, zıtlık içeren ifadeler, ara sözler, Robbins'in anlatımının belli başlı özellikleridir. Romanları yalnızca edebi uzlaşımları değil, insanoğlunu tatmin etmenin en iyi yolu hakkında toplumda yer alan varsayımları da sorgular. Robbins, panteizm, mistik doğu dinleri ve yeni fizik gibi çeşitli kaynaklardan alternatif düşünceleri bir araya getirir. Robbins genellikle Thomas Pynchon, John Bert ve Kurt Vonnegut gibi postmodern yazarların edebi takipçisi olarak değerlendirilmektedir. Robbins de bu yazarlar gibi modern hayatın saçmalığını teslim ederken bireysel anlatım uğruna uyum göstermeyi reddeder ve eserlerinde üskurmaca öğeler kullanır. Çoğunlukla okuyucuya doğrudan hitap eder, eserin akışıyla ilgili yorumlarda bulunur ve romanlarında bir karakter olarak varlık gösterir. Ancak çoğunlukla kara komedi türünde yazan ve modern dünya hakkında kasvetli öngörülerde bulunan, yakın tarihteki öncellerinin aksine eserlerinde iyimser bir tona ve genellikle uçarı bir mizaha yer verir. Robbins, Inatı Roadside Attraction, 1971. Dur Bir Mola Ver, çeviren Fatma Taşkent, Ayrıntı Yayınları 1997 ile çoğu eleştirmenin övgüsünü kazanmıştır. Ancak bu roman 1973'e kadar popüler bir başarı elde edememiş. Bu tarihten sonra ise kült haline gelmiştir. Robbins'in eserlerinin daha sonra büyük başarı kazanması, genelde insanların hayatlarındaki sevinç düzeyini yükseltmeyi başaramayan toplumsal uzlaşımları pervasızca sorgulayıp alaya alan romanlarının özellikle gençler ve sıra dışı insanlar tarafından beğenilmesine bağlanmaktadır. Even Cowgirls Get the Blues 1976 adlı romanında ise Robbins, Sissy Hankshaw adında ellerinin başparmakları 23 santim uzunluğunda olan otostop tutkunu, çekici bir kadın kahramanı anlatır. Sissy, mankenlik yaptığı New York'la bir grup feminist kadın kovboy tarafından devralınmış bir kozmetik sağlık çiftliğinin bulunduğu Güney Dakota arasında mekik dokur. Sissy'nin seyahatleri anlatılırken, bir yandan da insanın evrenle ilişkisi ve bireysel özgürlüğün önemi gibi temalar irdelenir. Still Life with Woodpecker A Sort of a Love Story 1980 Ayrıntı Yayınları'nın yayın programına alınmıştır. Robbins'in ilk üç romanından eleştirmenlerce en az beğenilenidir. Daha önceki eserlerinin karmaşık konularının aksine Still Life'ın hikayesi basittir. Bazı eleştirmenlere göre de kitap yavaş ilerler ve fabl benzeridir. Kitapta çevreci modern bir prensesle onun metafizik bir kanun kaçağı olan aşığının öyküsü anlatılır. Robbins kitabında bireysel romantizmin ve kişisel tekamülün toplumsal eylemcilikten daha önemli olduğunu savunur. İyi de kötü kadar adi olabilir düşüncesine inanarak dogmayı reddeder. G.T. Buck Perfume 1984 Parfümün Dansı Çeviren Belkıs Çorakçı Diş Budak Ayrıntı Yayınları 1995 adlı romanında çeşitli karakterler mükemmel parfümün ve ölümsüzlüğün sırrının arayışı içinde zamanın ve mekanın ötesine geçerler. Bu romanda hem okurlar hem de Publishers Weekly Kirkus Review, San Francisco Chronic Washington Post gibi ciddi yayın organları tarafından çok beğenilmiştir. The San Diego Union'da Robbins için şöyle denmiştir. Bazı yazarlar bir sürü para kazanır. Bazıları ise edebiyat kurumu tarafından klasikleştirilir. Ama pek az yazar Tom Robbins kadar okuyucuları tarafından sevilir. Hayranları onun kitaplarını bugünlerde pek az kitabın yaratabildiği bir coşku ve adanmışlıkla kucaklarlar. Robbins'in sözcüklerle oynama, metaforik uçuşlar yapma hevesi yapıtlarına taşkın bir hava getirse de o oyunlarını çok ciddiye alan bir yazardır. Skin Legs and All We Have Is Sleep in Frog Pyjamas 1994 Ayrıntı Yayınları'nın yayın programına alınmıştır. Yazarın diğer kitaplarıdır. Donna ve The Water Music'e mektuplarına hala cevap yazmadıklarıma. Sarhoştum. Yeni tanıştığım insanlarla hoş bir gece geçirmiştim. Çok geç olmuştu. Evim uzaktaydı. Dönmem zordu. Ve sarhoştum. Onlardan birinin evine gitmiştim. İlk kez gittiğim evde kıvrılacak bir yer ararken köşede tuhaf bir heykel gördüm. Yakından bakıp bu tuhaflığı çözmeye çalışırken zihnimin gerilerinden çok önceden okuduğum, çok etkilendiğim bir romandan çağrışımlar sökün etti. Biraz ayılıp ev sahibesine heykelin bendeki çağrışımlarını anlattım. O da ben de aynı kitabı okuduktan sonra heykeli yaptım zaten dedi. Aradan 5 yıl geçti. Şimdi elinizde tuttuğunuz kitap bu tuhaf rastlantının ifadesi bir anlamda Türkiye'de belki de ilk kez bir kitaptan esinlenerek yapılan heykel esin kaynağı olan kitabın kapağında yer alıyor. 10 yıl önce henüz Ayrıntı Yayınları ortada yokken yayımlanmış bu kitabı şimdi yeniden yayımlarken ilkinden çok daha fazla etkilendiğimi belirtmek istiyorum. Parfümün Dansı çok uğraşılarak yeniden yayıma hazırlandı. Zevkle yaptık bunu. Umarım siz de seversiniz. Yayıncılık gelenekleri arasında yayıncının yaşadıklarını kitaba eklemesi gibi bir gelenek haklı olarak yok. Ama öylesine hoş, öylesine tuhaf, öylesine benzersiz bir rastlantı ki bu, sizlerle paylaşmamazlık edemedim. Cüretimi bağışlayın. Ömer Faruk. Dünya kuruldu kurulalı insanoğlunun en belirgin sorunu, insan yaşamını ruhsallaştırmak, onu özel bir ölümsüzlük düzeyine yükseltmek, tüm diğer organizmaların ortak yönünü oluşturan yaşam ölüm döngülerinden ayırmak ola gelmiştir. Ernst Becker. Uygarlık tarihi insanoğlunun kaba, hayvansı ve kısa ömürlü kaderinden kurtulma hikayesidir. Saygın bir hayal düzeyine yükselmek için atılan her adıma paralel olarak parfüm sanatında da bir ilerleme kaydedilmiştir. Eric Maple. Bağır bağır öfkeyle ışığın tükenişine. Dylan Thomas. Bir de her zaman elinizden geldiği kadar güzel kokmaya çalışın. Leandra Berry. Yazar temsilcisi ve dostu P.O.B. Lermor'a, yiğit editörü Ellen Rinsler'a, kendisine ruj lekeli zarflar içinde koku endüstrisinin sırlarını aktaran Lauren Elizabeth Stover'a ve ataları bir zamanlar New Orleans'ta bir parfüm dükkanı sahibi olan ve kendisine helezonik bir deniz kabuğu karşılığında o dükkanı devreden Jessica Maxwell'a şükran borçludur. Günün konusu. Pancar sebzelerin en keskinidir. Turp elbette ki daha ateşlidir. Ama turpun ateşi soğuk bir ateştir. Hoşnutsuzluğun ateşidir. Yoksa ihtirasın değil. Domates doğrusu şehvetlidir. Fakat onda da bir sualtı akıntısı halinde uçarılığı, havailiği sezersiniz hep. Pancarlar ise korkunç ciddidir. Slav halkı fiziksel özelliklerini patatesten, için için kaynamalarını turptan, ciddiliklerini ise pancardan almıştır. Pancar aslında melankolik bir sebzedir. Izdırap çekmeye onun kadar isteklisi yoktur. Örneğin insan şalgamı ne kadar sıksa kanatamaz. Pancar tıpkı suç yerine geri dönen katile benzer. Vişnenin havuçla işi bittiğinde ortaya çıkan şeydir pancar. Sonbahar mehtabının kuşaklar önceki sakallı bıyıklı çoktan gömülmüş atasıdır. Fosilleşmesine ramak kalmış. Karaya oturmuş, ay gemisinin plazma damarlarıyla dikilmiş koyu yeşil yelkeni, bir zamanlar ayı yeryüzüne bağlayan uçurtma sicimi. Şimdi çamurlu bir bıyığa dönmüş, yerkürenin derinliklerinde yakut bulmak amacıyla kazıya girişmiş. Rasputin'in sevdiği sebzeydi pancar. Adamın gözlerinden belli zaten. Avrupa'da Mengelwurzel denilen iri bir pancar türü yaygın biçimde yetiştirilmektedir. Belki bizim Rasputin'de izlerini gördüğümüz bu türdür. Wagner'in müziğinde de Mengelwurzel'in var olduğu kesindir. Adları pancardaki P.A. harfleriyle başlayan besteciler asıl başkaları olsa bile. Tabii damarlarından kan yerine şekerli su akıtan beyaz pancarlar da vardır. Ama bizim ilgilendiğimiz kırmızı pancardır. İkide bir utanıp kızaran, şişen, tedavisi imkansız bir basura benzeyen, aslında tedavi yolu büsbütün yok sayılmaz. Gider bir çömlekçiye sipariş verir, kendinize seramikten bir kıç yaptırırsınız. Üstüne oturmadığınız zamanlar borç çorbası içmek için kase diye de kullanırsınız. Eski bir Ukrayna atasözü vardır. Pancarla başlayan hikaye şeytanla biter. Eh, o riski göze almak zorundayız artık. Seattle. Priscilla stüdyo denilen türde ufacık bir dairede oturuyordu. Bu tür yerlere stüdyo denmesinin nedeni sanatın göz alıcı bir şey sayılması kadar ressamların çalıştıkları yerde yatıp kalkmaktan hoşlanan insanlar olduğuna bizi inandırmakla ev sahiplerinin daha çok para kazanabileceği kanısından ötürüdür. Gerçek ressamlar hemen hiçbir zaman stüdyo dairelerinde oturmazlar. Hem yer azdır hem de ışık yanlıştır. O tür dairelerde daha çok memurlar oturur. Dosyalama memurları, mağaza tezgahtarları, üniversite öğrencileri, yaşlı dullar, bir de Priscilla gibi evlenmemiş garson kızlar. Bu bina 1929'daki ekonomik bunalım döneminde yapılmıştı. Seattle'da bu tür bina pek çoktu. Washington Gölü ile Elliot Körfezi arasındaki tepe eteklerine serpilmiş, kırmızı tuğlalarını mevsim yağmurlarıyla renklendiren binalar. Mimari açıdan binanın dümdüz çizgileri sade cephesi, Eleanor Roosevelt'in açılış balolarında giydiği tuvaletleri hatırlatıyordu. İç duvarları ise nice mutfakta pişen nohut ve fasulye yemeklerinin rengini almıştı. Yıllardır bu binada öyle çok insan yaşamıştı ki sonunda binada kendine göre bir yaşam edinmişti. Her tuvalet İtalyan tenorları gibi gargara sesleri çıkarır, her buzdolabı çayırda otlayan bufalolar gibi homurdanırdı. Eski yapım apartmanların çoğunda renkler ve sesler gibi kokular da kuşaklar boyunca birikmiş olurdu. Fırında pişen kekler, tencerede haşlanan sebzeler ama Priscilla'nın dairesi bu açıdan ötekilerden farklıydı. Burası kimyasal madde kokardı. Zehirli değildi ama pek de tatlı olmayan bir kokuydu. Gece yarısı yorgun argın eve gelip kapısını açtığı zaman onu evde hapis kalmış köpek gibi karşılamaya ilk koşan da bu koku olurdu. Işığı açar açmaz ilk önce garsonluk yaparken giydiği alçak topuklu pabuçlarını ayağından birer tekmeyle fırlattı. İkinci olarak da ayağının baş parmağını masanın ayağına çarptı. Nice dul kadının iskambile oynamak üzere başına oturmuşluğu olan masa sarsıldı, titredi. Üzerindeki kimyasal madde şişeleri şangırdayıp sallandı. Bereket versin, içlerindeki ilaçlardan en fazla birkaç damlası ziyan oldu. Priscilla yatak işlevi de gören kanepeye kendini attı. Ayağına masaj yapmaya başladı. Demin acıyan baş parmağa özellikle dikkat ediyordu. Allah kahretsin diye söylendi bir yandan. Ne sakarım? Bu dünyada yaşamayı bile hak etmiyorum. Yer çekimi olmayan gezegenlerden birine sürgüne yollamalı beni. Az önce lokantada bir tepsi dolusu kokteyl bardağını düşürmüştü. Kilotlu çorabın içinde ayağı yeni doğmuş bir fare yavrusu kadar kırmızı görünüyordu. Ayakları adeta tütüyordu. Priscilla ayaklarını rahatlatana kadar ovdu. Sonra gözlerini ovuşturmaya koyuldu. Uykulu uykulu içini çekti. Kendini kanepeye sırt üstü attı. Birden madeni paraların dökülmesiyle irkildi. Akşam topladığı bahşişler cebinden saçılmış, başının omuzlarının çevresine yayılmıştı. Yerde bile paralar vardı. Bir 10 sentliğin eski halı üzerinde yuvarlanıp kendine bir çıkış kapısı arayışını seyretti. Enflasyon kaçağı diye buna mı diyorlar acaba diye düşündü. Paraya seslendi. Gel buraya korkak. Tekrar içini çekti. Kalktı parayı yerden aldı. Birkaç buruşuk kağıt parayı da çantasına soktu. Bozuk paraları tuvalet masasının üzerindeki tozlu kaseye attı. Kase zaten dolmuş taşıyordu. Yarın bankada hesap açayım diye ahdetti kendi kendine. Bu yemini daha önce de etmişliği vardı. Üniformasını sırtından çıkardı. Lacivert bir bahriyeli elbisesiydi bu. Kırmızı ve beyaz şeritleri vardı. Fırlatıp köşeye savurdu. Ayağında külotlu çorabı, üzerinde sütyeniyle banyoya yürüyüp başını eğdi. Saçlarını yıkadı. Aslında saçını yıkayamayacak kadar yorgundu. Ama mutfağın yağ kokusuyla salonun sigara kokusu üstüne öyle bir sinmişti ki apartmanın kokusuyla yarış edebilirdi. Olacak şey değildi. Şampuan şişesinin kapağı kaybolmuştu. En son ne zaman kapalıydı o şişe hatırlayamıyordu. Diş macununun da en son ne zaman kapaklı olduğunu hatırlamıyordu zaten. Satın aldığımda birer kapakları bulunduğundan çok eminim dedi kendi kendine. Sabuna bir yığın kısa kıvırcık saç yapışmıştı. Bakınca yüzünü buruşturdu. Kendi saçlarına bakmak ona işinde geçen bir olayı hatırlatmıştı. Ricky ile ikisi dinlenme molalarını birlikte alırlardı genellikle. Gidip müstahdem tuvaletine kilitlenir, ya esrar tüttürür ya da kokain çekerlerdi. Ricky sonunda garip teklifler yapmaya başlamıştı. Ara sıra elini rahat bir tavırla Priscilla'nın vücudunun bir tarafına dayıyordu. Priscilla'nın aslında bundan alındığı gücendiği yoktu. O lokantada çalışan insanlar arasında yemek listesinden daha entelektüel bir yazıyı okuyup da anlamını çıkarabilecek tek tük insandan biriydi. Ricky hem güzel kızdı, biraz da erkeksi bir yanı vardı. Belki de Priscilla iltifat sayıyordu Ricky'nin bu sulunuklarını. Genellikle güler savuştururdu o hareketi. İkisi de gülüp şakaya alırlardı işi. Ama bu akşam sözde Priscilla'nın oyluk arasında biriken tüy topağını almak bahanesiyle bacağı iyice mıncıklanınca Priscilla aksilenmiş, kızın koluna bir de tokat atmıştı. Mola sona erdiğinde Priscilla tabii özür dilemişti arkadaşından. Yorgunum da ondan demişti Ricky'ye. Canım çıkmış durumda, Ricky de ziyanı yok demişti. Ama bunu söylerken kullandığı ses tonu dostluklarının içten içe yaralandığını ima eder gibiydi. Priscilla sabunun üzerinden saçları ayıklarken bu olayı düşünüp surat astı. Banyodaki aynanın ikinci görevi zihinsel çamurdaki mırıltıları ölçmekti. Priscilla sismografına göz attığı anda sonuçtan hiç hoşlanmadığını gördü. Bir kere teni fena halde solgundu. Sabunu lavabonun içine attı. Aynaya zorla gülümsedi. Köpüklü parmağıyla ufacık bir mısır koçanına benzeyen sivri burnunun ucuna bastırdı. Her iki gözünü kırptı. İkisi de kocaman ve menekşe rengindeydi. Sol gözünü kolaylıkla kırpabiliyordu da sağ gözünü kırparken zorlayıp yüzünü buruşturuyordu. sonbahar rengindeki ıslak saçlarını imdat frenine asılıyormuş gibi asılıp çekti. Hala çok şekersin dedi kendi kendine. Dudaklarını toplayıp uzattı. Göz altlarındaki mor torbaları unutana kadar da bu hareketi abarttı. Belki göz altlarımda heybecikler var ama henüz kenti terk etmeye hazırlanıyor değilim diye mırıldandı. Ricky'nin bana bayılması boşuna değil, ne de olsa o da bir insan. Başını lavabonun kenarına dayadı. Birden ağlamaya başladı. Ağladı, ağladı. Sonunda gözyaşlarının sıcaklığı ve hızı başlangıcı zaten belirsiz olan ağlama nöbetinin nedenini unutturdu. Ondan sonra anılar birer birer su yüzüne çıkmaya başladı. Yorgunluğun ve yalnızlığın bile suda kolay eriyen maddeler olduğu anlaşıldı. O zaman Priscilla gözyaşı kapaklarını kapattı. Neredeyse kulakla duyulabilecek kadar büyük bir kararlılıkla kapattı. Burnunu sümkürdü. Tuvalet kağıdı kaç gündür bittiğinden oradaki küçük bir havluya sümkürüp kirliye attı. Yapış yapış saçlarını savurdu. Çamaşırlarının üzerine bir laboratuvar önlüğü geçirdi. Salon yatak odası, laboratuvar karışımı yere adımını attı. İspirto ocaklarının, cam tüplerin, kavanozların başına dikildi. Orada şafak sökünceye kadar kendinden beklenmeyecek bir dikkat ve özenle çalışmaya hazırlandı. Dahi garson, Priscilla'nın hayatında bu gecenin diğer gecelerden hiçbir ayrıcalığı yoktu. Onu yılın diğer gecelerinden farklı kılan bir tek şey oldu. Sabaha karşı saat 5 dolaylarında saatini kurmayı unuttuğundan durmuştu. Kapısı yavaşça vuruldu. Oturduğu mahalle suç oranı yüksek bir mahalleydi. Ricky'nin ya da ihtiyaç nedeniyle bir tek kere birlikte yatıp sonra unuttuğu herhangi bir erkeğin gelip işini yarıda kesmesini de istemediğinden Priscilla kapıyı açmadı. Güneş doğduğunda geleneksel ve kendisine hep az gelen 6 saatlik uykusunu uyumak amacıyla yatmak üzereyken kapıyı araladı. Acaba demin çalan bir not bırakmış mıdır diye baktı. Kapının dibinde duran cisim onu şaşırttı. Elini alıp incelediğinde bunun bir pancar olduğunu anlayınca daha da şaşırdı. New Orleans. Saat kaç ulu? Ne kaç? Saat kaç? Ama madam, saatin üzerinde ne gözüküyorsa saat odur. İki rakamın ortasında bir yer. Lulu, Madame de Valier'in sesini yükseltmesi, Elmas Cim'in poker depotu yükseltmesi gibi bir şeydi. Binanın temelini kemiren kurtlar bile dikkat kesilirdi. Saat kaç? Saat üç madam. Madame de Valier, stüdyenin üzerinden taşan memelerini hayret içinde avuçladı. Sabahın üçü diye söylendi. Gecenin üçü madam. New Orleans'ta güneş doğana kadar sabah olmaz. Wulu güldü. Gülüşü oyuncak bir ksilofondan çıkan çıngırtıyı andırıyordu. Kasırga gelmeye kalkarsa bütün gün sabah olmaz. Yine her zamanki gibi haklısın Cherry.